Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
Yeni bir ikisi bir de yeni bir görünümle karşınızdayız. Sanal stüdyomuzda böyle oldukça teknolojik bir ortamdayız.
Can canlı.
Bir de artık tek kamerayla hepimiz aynı anda görebiliyorsunuz. Böylece Ersin konuşurken Ersin'in suratına bakmak, ben konuşurken benim suratına bakmak derdinden de kurtuluyorsunuz. Talha'yı her zaman görebilin diye
ortaya
da aldık böylece kontrolümüz altında. Sürekli olarak sevdiğiniz kişiyi izleyebileceksiniz arkadaşlar. Teknoloji haberlerine geçeyim ben bu tarafta. Oyun severler için iyi bir haberimiz var, PC oyuncuları için. Biliyorsunuz AMD tarafında HD 7990 uzun bir zamandır piyasada ve çok çok da güçlü bir ekran kartı. Şu anda tek başına satın alabileceğiniz en hızlı ekran kartı olma özelliği taşıyor. İyi bir haber, yakın bir zamanda fiyat indirimine gittiler. 750 dolarlık ekran kartı artık Amerika'dan 650 dolara satın alınabiliyor. Yani fiyat indirimiyle de bu kadar oldu.
Yine 100 dolar ama iyi bir indirim yani baktığımız zaman.
Çok iyi bir indirim ama aslında bu kartı özel yapan şey, Talha'yı da oldukça uzun süre konuştuk bunu. Beraberinde gelen oyunlar. Talha ne düşünüyorsun? Yani oyunların listesine şöyle baktığımda Tomb Raider, Crysis 3, Far Cry 3, Blood Dragon ve Far Cry 3 var. Yani ikisi beraber.
Hitman var.
Deus Ex var. Human Revolution ve Sleeping Dogs gibi 8 tane oyun. Her bir oyun yani minimum 40 dolar desek zaten.
200 dolara yakın bir fiyat herhalde yapar. Şu yani, anda indirimdeki halleriyle
tabii
bir
doğru.
Şöyle baktığımız zaman 2012 ve 2013 yılı içerisinde çıkmış olan neredeyse bütün popüler oyunlar mevcut. Bir Last of Us yok, o da PlayStation 3'ü. Dishonored yok herhalde ama ya zaten bu oyunları toplasan ne kadar eder? Yani
minimum 200 dolar falan eder gerçekten.
BioShock Infinite falan da var. Onlar da henüz yeni çıkmış oyunlar. Çok eski oyunlar değil. 50 dolara falan satılıyor.
Zaten AMD oyun konusunda gerçekten oyun severleri oldukça fazla mutlu etti ekran kartlarıyla beraber. Bir sürpriz de söyleyelim. Yeni nesil ekran kartlarıyla beraber de Battlefield 4 bundle edilecek. Aslında bu uzun zamandır konuşuluyor. Yani. Bu kesinleşti artık. Battlefield 4'ü yeni nesil AMD Hawaii Cote isimli GPU'larını kullanan ekran kartlarını da göreceğiz. Ve Battlefield ekibi de aslında özel olarak optimize ettik diyor AMD kartlar için.
Evet.
Ya zaten baktığımız zaman bu kartta bile hani adamların görüşü belli. Hani bu oyuncular için üretilmiş bir kart ve bu kartı alırsanız alın oyunları da son dönemde çıkmış son popüler oyunları. Oynayın gözüyle bakmışlar ki gayet iyi bir paket olduğunu da söyleyebilirim.
Evet, oldukça iyi bir paket. Bu arada hani Battlefield 3 yok tabii ki pakette, üzülebilirsiniz ama Battlefield 3 de şu an bir indirimde
evet,
5 dolara satın alınabiliyor. Kaçırmayın deri. Zaten Ersin'in detaylarını verdiği zaman adresi nereden satın alabileceğinizi de burada rahat bir şekilde konuşuruz. Hemen diğer bir ekran kartı haberine getirelim. Zota biliyorsunuz. Zota'nın Empedition ekran kartlarını da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Zota ekran kartları çıkar çıkmaz bir standart versiyonunu sürüyor. Bir de Empedition isminde hız aşırtılmış bir versiyonu da piyasaya sürüyor. Şimdiki hız aşırtılmış ekran kartı ise GTX 780. Zota GTX 780 Empedition'ı duyurdu arkadaşlar. Kartın GPU hızlarına baktığımızda standart hızında 1006 MHz olarak gelen GPU turbo devreye girdiğinde 1059 MHz yükseliyor hızı. Ve genel olarak da belleklerin hızı 6208 MHz olarak set edilmiş. Güç, çektiği güç diye de maksimum 265 watt gözüküyor. Bu da zaten 780 GTX 780 olduğu düşünüldüğünde, bu ekran kartına sahip olanların iyi bir güç kaynağı da olacağı düşünüldüğünde çok da önemsenecek bir değer değil tabii.
Yani ben böyle biraz internette araştırdım. Zota'nın bu overclocked edilmiş ekran kartının daha önce herhalde Asus ve MSI tarafından da bu elden geçirilmiş, overclocked edilmiş versiyonları var. Ve onlardan %16 daha fazla iyi performans sergilediği.
Evet, özellikle soğutucu konusunda özelleştirmeyle beraber daha soğuk çalışan bir ekran kartından bahsediyoruz burada. Oyun severler hem daha sessiz hem de daha serin bir ekran kartına kavuşacaklar. Doğal olarak hızlandırılmış ekran kartı sayesinde daha hızlı oyun oynayabilecekler. Piyasaya sürüldüğünde gelirse eğer testini yaparız tabii.
Evet, oyuncular böyle sessiz bir kasayla oynamasına rağmen böyle coşkuyla oynayacaklar bir oyunda. GTA 5 arkadaşlar biliyorsunuz 17 Eylül'de piyasaya çıkacak. Rockstar ekibinin söz verdiği gibi dün akşam saatlerinde oyunun online modlarına dair bir video yayınlandı. Ve bizi en azından hikaye modu kadar heyecanlandırdığını söyleyebiliriz. Şimdi online kısmına baktığımızda öncelikle GTA'nın hikaye deneyimini tamamen online moda aktarmaya çalıştıklarını söylüyorlar ki eklenen özelliklere baktığımızda da bunu gerçekten başarabilecek kapasitede özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Direkt olarak arkadaşlarınızla bir araya gelebileceksiniz, kendi çetenizi oluşturabileceksiniz, yarışlara katılabileceksiniz. Hatta bu yarışlara baktığımızda hava yarışları var ki benim oldukça böyle dikkatimi çekti. İşte hatta teyyar uçaklarıyla böyle bir yarışıyorlar falan. Bunun dışında da tabii ki su üstünde farklı yarış türleri de yer alıyor. İşte yamaç paraşütü, arkadaşlarınızı evde toplayıp belki akşam 5 çayında bir araya gelme gibi çok farklı özellikler de var. Oyunun bir diğer özelliği ise artık mod sistemini eklemişler ki kendi haritanızı yaratıp Team Deathmatch veya işte multiplayer odaklı modlardan böyle yarış modlarını da kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Hani konsol için yeni özelliklere sahip. Ama bir yandan da böyle Red Dead Redemption videolarını falan da izlediğimizde biraz soru işaretleri de geliyor benim aklıma. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
Benim en büyük soru işareti hakkındaki tamam çoklu oyunculu modu çok güzel, tekli oyunculu modu çok güzel de o grafikler hangi konsolda arkadaş? Onu çok merak ediyorum.
Onu yani, konuşuyoruz zaten.
Şimdi birçok iddia var. Oyunun piyasaya PC'de çıkıp çıkmayacağı konusunda biliyorsunuz Nvidia tarafından bir açıklama geldi. Çıkacak dendi. Rockstar dedi ki çıkartmayacağız. Yalanladı hemen sonrasında. Bu beklenen bir şey zaten. Resmi bir açıklama olmadığı için yalanlayacaklar. Ama grafiklere baktığımda hiç de PlayStation 3, Xbox 360 gibi durmuyor. Eğer onlardaysa zaten mükemmel bir şey PlayStation 4 almaya gerek kalmadı yani.
Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. Ersin aslında az önce PC için onayladı oyunu. Çünkü kasaların sessiz kasaların
evet,
oynayacağımız
evet.
bir oyun dedi.
Dedikodu böyle buradan
yayınlayabiliriz. Hayır Ersin diğerlerden yani Rockstar demek ki ufaktan Ersin'e
çıkartmış. Şunu her zaman söylüyorum. Bana göre oyun hani belli hani 17 Eylül'de PC için çıkacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ama böyle bir sene sonra da bekleteceklerini düşünmüyorum. Bir sene içerisinde hem PC hem de yeni nesil konsollar için bir GTA 5 çıkacağını kesin gözüyle bakıyorum ki bence hem şimdiki konsollarda satacaklar oyunu hem de bir dahaki nesil konsollarda da satacaklar. Çünkü oyunun hani hikaye detayındaki, grafiklerdeki detaylara baktığımızda ondan ziyade multiplayer moduna da bakıyoruz. Hani 256 MB
grafikler var yani.
RAM'e sahip olan bir konsolda bu grafikleri, bu çoklu oyuncu deneyimini nasıl yapacaklar? O en büyük soru işaretlerinden birisi galiba.
Evet. Yalnız tabii çoklu oyuncu modunda bir şey var kafama takan. Yine otomatik hedef alma var sanki.
Evet, yani
çoklu oyuncu modunu mahvediyor. Red Dead Redemption'da bence öldüren o otomatik hedef alma sistemiydi. Tamam otun üstüne hedef almak zor olabilir ama zaten zor olsun. Yani hemen headshot yapmayın birbirimize yani.
Hani hikaye modunda bazı görevlerde hızlı hareket etmen gerekiyor.
Evet.
Mesela kadını asıyorlar oradan
keyif katıyor.
Eyvallah ama multiplayer modunda dediğin gibi herkes yeteneğini ortaya koymak zorunda. O yüzden otomatik nişan alma biraz...
Bir de aslında kaçtığın zaman daha keyifli olacak yani. Hani mesela ben sana nişan alacağım vuramayacağım.
Vuramayacaksın.
Sen bana nişan alacaksın. Hani o adrenalini birazcık yükselten bir detay olacak ki bu konuda sana katılmamak elde değil. Şimdi tabii GTA ile ilgili PC çıkışını konuştuk. Ona dair dedikoduları konuştuk. Bir de tabii diller konusunda bir açıklama geldi. Oyun 18 dildi yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
18 dilde piyasaya çıkacak ama maalesef Türkçe aralarında yok.
Aslında GTA severler fan club'ları oldukça güzel kampanyalarla Rockstar'a seslerini duyurmaya
evet,
çalıştılar.
Evet, Change'den bir imza kampanyası da başlatılmış. Onu da buradan haber verelim ama hani ya Türkçe çıkmayacak olması böyle bir oyunun bir de 18 dilde çıkacakken gerçekten çok büyük bir üzüntü. Hani bu belki bizim de başarısızlığımız. Hani Aral'ın Türk oyun sektörünün bana göre en büyük başarısızlıklarından birisidir son dönemde.
Evet sonuçta bu oyunları ülkemize getiren firmalar da baskı yapabilirler, baskı kurabilirler diye düşünüyorum.
Olabilir.
İyi bir şekilde dertlerini anlatırlarsa niye Türkçe olmasın? Hatta birazcık elini taşın altına koysa Türkçe'de çıkmaması için bir neden yok. Bir sürü evet, grup var zaten bunu gönüllü olarak yapabilecek. Sadece deseler ki bize gönderin tekstleri biz burada yaptıralım bari.
Ya buradaki en iyi örnek belki de hani oyun çeviri oyunlar piyasaya çıktıktan sonra gerçekten çok başarılı işlere imza attı. Hani Witcher 2 örneğini görüyoruz. Witcher 2 bile iletişime geçtiler. İşte biz Türkçe olarak çıkartmak istiyoruz. Hani CD Projekt ki birazdan da konuşacağız çok sevdiğimiz bir firmadır. Adamlar gönül rahatlığıyla göndermişler tekstleri ve oyunun PC versiyonu Enchanted versiyonu çıktığında tamamen Türkçe olarak piyasaya çıktı. Hani baktığımızda çok da
bir
zor
şey.
Bir şey değil. Tabii ki CD Projekt ile Rockstar'ın böyle bakış açıları farklı, sonuçta işleyişleri farklı ama hani Türkiye'deki baskı, firmaların, dağıtıcı firmanın baskısıyla yapılmayacak bir şey de
belki
değil gibi.
Belki yani Türk oyun medyası yani. Da böyle biraz o konuda güç birliği oluştursa.
Ya tabii ki burada...
Tabii ki sadece bizim şeyimizle olmaz ama dediğiniz gibi Aral ve artık getiren yayıncı firma kimse onun da baskısıyla birlikte yani ortaya bir olumlu bir sonuç çıkabilirdi ama şey var bir de yani neye göre bunu belirliyorlar onu bilmek lazım.
Ya ben satış rakamlarına göre olduğunu pek zannetmiyorum. Yani
çok düşük küçük ülkeler de
çok
var.
Çok küçük ülkeler de var çünkü çok fazla kar bir söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Sadece derdinizi iyi anlatırsanız bu oluyor. Mesela biz kendimizi donanım haber açısından söylersek eğer yurt dışı etkinliklere çok fazla katılamıyorduk ilk kurulduğumuz zamanlarda. Böyle başka yayınlar gidiyordu. Biz hep oturup düşünüyorduk ya biz bu kadar çalışıyoruz, iyi iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bizi izleyenler de çok fazla var. Ama neden bir türlü bizi davet etmiyorlar diye. Derdimizi iyi anlatamıyormuşuz. Gittik tanıştık, oturduk sohbet ettik. Dedik siz bizi neden tanımıyorsunuz? Neden göndermiyorsunuz filan?
Bu kadar hayranım.
Yani dediler ki hiç talep gelmiyor ki sizden filan derken diyalogları kurduk, bağlantıları kurduk. Bugün dünyanın her yerinden haber yapabilen bir kurum haline aldık. Nasıl oldu bu? Tabii ki artık bizi tanıyorlar. Biliyorlar bizim gitmek istediğimizi, gittiğimizde nasıl iş yapacağımızı. Bu şekilde gönderiyorlar. Bence Türkiye'de hani kimse bu işin yetkilileri, kimse bağlantısını sağlayan, onlar gidip doğru dürüst dertlerini anlatsalar, evet. Türkçe olmaması için hiçbir neden yok.
Yani burada kesinlikle. Demin de söylediğim gibi hani Aral tabii ki işin dağıtımcısı ama bu hani biz de dahil olmak üzere oyun sektörünün büyük bir başarısızlığıdır. Çünkü demek ki Türk oyun sektörünün ne kadar büyük bir sektör olduğunu hala böyle Rockstar gibi bir firmaya anlatamamışız.
Şimdi gerek biliyorsunuz Dijital Oyun Federasyonu kuruldu aslında. Dijital Oyun Federasyonu da bu tip şeyler için gidip kontak sağlayabilir firmalarla. Türkçe oyunların çıkması, yerelleştirme kesinlikle. Açısından önemli adımlar atabilir. Hatta yaş sınırlaması konusunda da hani bir adım atmasını bekliyorduk. Firmalarla bu konularda çok daha yakın diyaloglar kurarak her türlü denetimi eline alabilir ama işte yapmıyorlar.
Ortada yok öyle bir kurum
şu anda. Evet öyle bir kurum yok şu anda. Ne yapıyorlar ne ediyorlar kimse bilmiyor. Umarız iyi işlerle uğraşıyorlardır. Evet, yakında neylerini toplarız.
Hemen fazla oyun tarafını da uzatmadan ikinci haberime geçeyim kısa olaraktan. Witcher 3'ün arkadaşlar yeni videosu yayınlandı. Zaten ikisi bir programı takip edenler bilecektir. Sık sık konuştuğumuz, yer verdiğimiz bir firma ki biraz önce de zaten CD Projekt'in ne kadar başarılı, böyle özverili bir firma olduğunu söyledik. Yayınlanan bu sinematik videoda aslında Geralt'ın birazcık böyle vicdani tarafına dokundurulmuş. Çünkü böyle normalde Witcher'lara baktığımızda arkadaşlar özel güçlere sahip olan karakterler ve yaşamlarını, geçimlerini yaratık öldürerek geçiriyorlar. Burada da işte görev aldığımız birisine gidip paramızı alacakken bu kişinin böyle bir kadına zulmettiğini görüyoruz. Ve tam böyle Witcher, Geralt geçip gidecek derken.
Kadirin Hanır tarzında evet. Böyle.
Ya aslında kadın geri dönüş da, yapıyor. Aslında kadın da iyi birisi değil normalde. Onun da tabii işlemiş olduğu suçlar var ve idama.
Cadı bile olabilir.
Evet yani. Cadı bile olabilir. İdama mahkum edilmiş ama biraz o idam olayını birazcık yani işkence, gerçi evet. İşkence de edebilirsiniz falan demişler. Bizim Geralt tabii esas olan dayanamıyor falan.
Belki şey de vardır yani kartını alma olayı da vardı biliyorsun ilk oyunda kart topluyordu.
Evet yani normalde CGI videolar beni çok fazla heyecanlandırmaz çünkü oyunun kalitesi hakkında size pek bir şey sunmaz. Evet. Ama işin ucunda CD Projekt olduğu için ve adamların yaptığı işi gördük daha önce hem birinci oyunda hem ikinci oyunda. Ya böyle bir atmosferi ve dünyayı bize sunabilecekleri için, CGI tadında bir dünyayı bize sunabilecekleri için ben çok heyecanlandım. Çok gaza getirici bir videoydu ve büyük heyecanla bekliyorum ben de.
Yani bir de firma Witcher'la ortaya çıktı. İkinci oyunda gerçekten müthiş bir basamak atladılar ki bence ilk oyun çok daha başarılıydı. Hani ilk çıktığı dönemi göz önüne alırsak. Üçüncü oyunda çok iyi başarılı geliyor. Cyberpunk'ı yapıyorlar daha sonra. Hani oyun firmalarının böyle ya, parmakla gösterebilecekleri bir firma bana göre.
Şey yani ben çok da lafı uzatmak istemiyorum ama ben imreniyorum. Witcher dediğimiz oyun aslında bir yine Polonya tarafı, evet, Polonyalı bir yazar tarafından yazılmış bir kitap. Yapımcısı Polonyalı bir yapımcı. Yani ne kadar güzel bir şey. Keşke bizim ülkemizde de hani böyle bir fantastik roman yazılsa, onun üzerine oyunları yapılsa falan.
Kara Murat
bunlar aslında yani. Bir kültürü tanıtmak açısından sadece oyun olarak görmemek lazım. Ne kadar başarılı. Ha ben istiyorum ki gideyim o kitabı okuyayım. Ne bileyim Polonya'nın kültürüyle ne kadar bağlantısı
aslında
var.
Aslında biz de dediği gibi Ersin'in Kara Muratlar, Tarkanlar yapılabilir ki orada da fantastik karakterler çok rahat bir şekilde eklenebilir. Ama işte diyorum ya bizim ülkemde bir şeylerin yapılamamasının en büyük ana nedeni maddi imkansızlıklar. Şimdi bir işe para yatırmanız gerekiyor, zaman harcamanız gerekiyor. Doğal olarak bunun için de bir kenarda paranız olması gerekiyor. Yurt dışındaki ülkelere baktığımızda hepsinin sosyal hakları bizden daha fazla. Devlet hepsine sosyal koruma vermiş durumda çalışmasalar bile maaş alan insanlar
yani,
var.
Tabii
bütçe kredilendirmeleri var. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Adam bizden daha ucuz alıyor, daha fazla kazanıyor. Evet. Bugün yurt dışındaki fiyatlarına bakın. Arabasından tutun işte cep telefonuna kadar her şeyi bizden daha ucuz alıyorlar. Ama kazandıkları maaşa bakın bizden daha fazlasını kazanıyorlar. İnanılmaz bir dengesizlik var maalesef. Kazanma ve harcama konusunda. Doğal olarak daha ileride olmaları normal. Onun için ben ülkemizde yapılan en ufak böyle bir şeyi bile çok büyütüyorum. Çok gözümde hani hoş gözüküyor. Tabii ki diyecekler ki eleştirmiyor musun? Benim eleştirdiğim nokta şu. Ufak bir şey yaptıklarına biz ufak bir şey yaptık desinler. Kalkıp onu dünyadaki rakiplerinde kapıştırmaya kalkmasınlar yani. Şimdi neyse koyuyoruz. Kendimizi abartmanın bir anlamı yok. Herkes zaten durumumuzu çok iyi biliyor. Çok uçamayacağımızı, uzaya gidemeyeceğimizi. Hani uyduda biz mesela çok eleştirmiştik. O zaman çok fazla eleştiri almıştık. Uydu gönderiyoruz tamam çok büyük bir başarı ama kalkıp da bunu işte dünyayı izleyeceğiz diye anlatırsanız ya zaten o zaman olay başka bir yere
en
gidiyor.
En büyük sıkıntı hani ilk adımı attık demekten ziyade hani yaptığınız bir yapımı
noktayı
böyle
koyduk diye anlatıyorlar yani. Evet.
Basın bültenlerinde olsun işte diğer haberlerde olsun işte şununla kıyaslama bununla kıyaslama böyle çok büyütüyorlar. Halbuki ilk adımı attık yapıyoruz. Türk işi olacak gibi böyle damgalarla çıksalar.
Zaten olan o yani.
Sempatiyi de daha fazla kazanırlar.
Kazanırlar diye düşünüyoruz. Şimdi yine sempatik bir habere geçelim buradan. Microsoft. Microsoft dediğimde artık böyle suratımda gülücükler açıyor. Çünkü çok enteresan bir firma. Windows 7 gibi başarılı bir işletim sistemine imzayı koydular. Microsoft aslında Windows'la beraber. Biliyorsunuz bilgisayar camiasını, PC'leri hükmeden bir firma. Ama gelin görün ki ne cep telefonunda böyle tutturabildiler bir şeyleri, ne tablette tutturabildiler. Gittiler abidik bir arayüzden beraber PC'yi de mahvettiler. Orada da Windows satamıyorlar şimdi. Ve bütün bu kötülükleri durduracak Windows 8 bir güncellemesine bel bağlamış durumdalar. 17 Ekim'de Windows 8 bir güncellemesinin dağıtımına başlanacak. İlk olarak Amerikalı kullanıcılar bunu alacak. Zaman farkından dolayı biz büyük ihtimalle 18'inde bunu alabileceğiz. Ama 8.1 ile beraber en çok beklenen özelliklerden bir tanesi de
başlat
butonunun geri gelmesi.
Hasret kaldık ya, nasıl
şimdi
bir hale düştüyse.
Şey, çok değişik, enteresan bir durum var. Forumlarda bakıyorum, bazı adamlar var. Ya diyor, ne başlatmış arkadaş, başlat başlat, kafamızın etini yediniz. 10 numara Metro arayüz var, niye kullanmıyorsunuz diye. Pazara bakıyorsun, Asus'undan işte Samsung'una kadar herkes diyor ki bu ne arkadaş, kimse satın almıyor. Şirketlere bakıyorsun, kimse satın almıyor. Ama bizim forumlarda bazı arkadaşlar var, Microsoft'tan daha Microsoft. Halen daha Metro'yu savunuyorlar, enteresan bir şey.
Normalde Microsoft'un bu bazı başarısızlıklarından dolayı firmalar Microsoft'a dava açmış.
Şimdi ona da geleceğim mesela, ikinci haberim de o. Şimdi Windows RT tabletler var bir de. Hani Windows 8 olayı var ama bir de Windows RT olayı var ki orada Microsoft tamamen çamura, batağa saplanmış durumda.
O tam evlere şendik.
İnanılmaz bir durum var. Çünkü neden? Windows RT, Windows 8 diye isimlendirildi ve aynı arayüze sahip. Yani daha çok
i̇yice
öyle beklentiler başlandı. Her ne kadar Windows RT tablet diye geçse de arayüz Windows 8'e benzeyince ve Microsoft da sürekli olarak çıkıp biz aynı çekirdeği kullanıyoruz arkadaş, cep telefonunda, Windows'ta, tabletimizde de aynı çekirdek var deyince insanlar şunu düşündüler. Gideceğim $200 bir tablet alacağım. El alemin $2000 yaptığı, bilgisayarında yaptığı işleri bu tablette yapabileceğim. Sonra o tableti aldılar ve öyle bir dünyanın olmadığını gördüler. Windows RT tabletlerde şu an ne uygulama var düzgün bir şekilde çalışan, ne de Windows RT tabletler Tegra 3'te olduğu için birçoğu, doğru dürüst performans var. Zaten orada Nvidia'nın da bir olayı var. Mobil camiaya
tam
yaptı.
Tam karışmış yani.
Tam karışmış bir durum var ve tüketiciler çok memnuniyetsizler. Microsoft elindeki Windows RT tabletleri satamayınca, böyle bir yığıntı olunca fiyat indirimine gitti ve $900 milyon zararı göze alarak stokları eritmek namına fiyat indirimiyle zararına cihazları satmaya başladı.
Batan geminin malları olmuş.
Batan geminin olsun. Malları tam olarak. İşte burada yatırımcılar hop dediler, sen ne yapıyorsun? Ya biz buraya para yatırdık. Hisse senedini koyduk buraya. Hisse senetlerini satın aldık. Sonuçta senden kar yapmanı bekliyoruz. Bir şeyler yapmanı bekliyoruz. Sen fiyat indirimi yapıyorsun. Bize sormuyorsun. Bizi yanlış bilgilendiriyorsun. Windows RT satışlarını bize hileli açıklıyorsun. Sonra kalkıyorsun bir de indirim yapıp zarar ediyorsun. Bize zararı uğratıyorsun.
Bize zarar uğratıyorsun.
Çünkü işte senedi değerleri de belli bir miktar düşmüş. Şimdi Microsoft'a topluca dava açıyorlarmış. Bakalım sonucu ne olacak? Gerçekten enteresan bir durum var
burada. Microsoft tam olarak köşeye sıkışmış gibi duruyor. Çünkü hani bir tarafta işte Windows 8 1'i böyle bel bağlamışlar. Diğer tarafta işte RT'deki böyle karışıklık var. Çünkü
evet, tükürdüğün de yalamıyor firma ya. Yalnız. Hani şey demiyor. Bir hata yaptık falan diye bir söz yok.
Hani
daha da geliştirdik falan diyor Microsoft 8'i.
Xbox'taki gibi geri adım da atmıyorlar bu sefer. Hani orada tamamen bir strateji hatası yapmış.
Zaten Xbox'ın durumu da çok
komik. Ya şeyde ben bir şey diyeceğim. Bu Bill Gates tatilde miydi abi? Bir şey yapmıştı.
Bill Gates biliyorsunuz. Ayrıldı. Balmer başa geçti. O da başa geçtiğinden beri böyle hızlı bir aşağı iniş.
Abi adam geri dönsün yani, ne bileyim. Yazık, günah ya. Ya çünkü hani yazılım cephesinde sen hakimsin olaya. Ben oyun cephesinde bakıyorum. Hani Xbox 360 gibi bir cihaz.
Mükemmel bir cihaz var
ya,
orada.
Hakikaten mükemmel bir cihaz. Her şeyle kontrol.
Ve PlayStation'ı hani tahttan indirmiş. Yıkılmaz evet, yani kalelerin hepsini yıkmış bir konsol var. Evet.
Yani donanımsal mimarisiyle yani oyun yapımcılarına güzellik sunan, online şeyle bir devrim niteliğinde kontrolcü desen ayrı hayatında.
İnanılmaz evet.
Lan Xbox'a bakıyorsun abi. Ayrı bir şey ya. Çok ayrı. Adam nerede uçuyorsun sen
zaten
ya?
Zaten Xbox One'da kullanıcılar hep yazıyor. Xbox U yapalım bunu diyorlar.
Yani
U dönüşünden dolayı sürekli olarak.
Şeyler var ya, hani gerçi 360 olsun tekrar. 360 olunca geri dönüp aynı yere geliyor da 180 falan desene.
180 değil mi? Evet. 180.
O zaman iyi olur.
Çok
aslında
komik.
Buradan Xbox'a da bağlayabiliriz.
Ya şimdi Xbox One'ın kontrolcüsü ile ilgili bir yorum geldi. $100 milyon bir yatırım yapılmış çalışanlar üzerine. Bu hatırlarsanız arkadaşlar, daha önce sizlere de aktarmıştık Xbox One duyurulduğunda. Kontrolcüsü üzerinde 40'a yakın, hatta 40 tane yenilik yapılmış ki bu yeniliklerin en önemlilerinden bir tanesi zaten triggerların titreşimli olması ve etkileşiminiz ve oyun arasındaki tepkime süresinin en aza indirgenmesi olmuş. Gerçekten de ben yani kontrolcü her ne kadar handikap bir konsol duyurusu olsa da yapılan değişikliklerle birlikte kontrolcü her daim benim hoşuma gitti. başından sonuna evet, kadar. Doğru.
Ya zaten şeyde de konuşuyorduk ya işte PlayStation 4 duyuruldu. İşte PlayStation 4 almaya karar verdik diyoruz ya Xbox kontrolü nasıl olacak falan diye düşünüyoruz böyle hani. O kadar alışmışız ki artık çünkü bana göre Xbox 360'daki
standartları
hatta
belirledi ya yeniden.
Xbox 1'deki evet, gibi 1'deki controller bile trigger sistemiyle konsolda FPS oynanacağının
zaten
en büyük
aslında kursudur. 360 1'dekinin bayağı törpülenmiş hali. 1'in evet, ilk kontrolcüsü çok büyüktü. Onu biraz küçülttüler. Ele daha otur yaptılar. 360'da da mükemmel hale getirdiler kesinlikle zaten.
Şimdi de zaten Xbox One'da da bayağı bildiğin çok 40, işte 40 tane özellikle birlikte tam olarak iyi bir deneyim sunacaklar.
Tabii bundan daha fazlası
önemli olan orada Kinect'le ilgili bir haber var.
Evet, Xbox One artık Kinect'le birlikte çalışmayacak. Şimdi her ne kadar
aslında
Microsoft
çalışmayacak Kinect'siz derken Kinect'siz de çalışacak derim. Çünkü Microsoft ilk açıklamasında dedi ki arkadaş dedi Kinect orada kalacak. Ve dedi sürekli aktif sizin sesinizi dinleyecek. İşte Xbox açıl diyeceksin.
Ben
açılacak kapanmayacaksın kapanacak.
Yani,
ve şöyle bir şey söylediler biliyorsunuz yani kesinlikle bunu ayrı çıkaramayız. Evet. Çünkü bütün sistem Kinect üzerine kurulu. Ne demek ki oluyormuş ki bir dedikodu çıkmıştı. Bunların hepsi asparagas sırf Kinect'i sattırmak için söylüyorlar falan demişlerdi. Demek ki doğruymuş. Ve hemen ardından gelen bir başka dedikodu tabii bizim hepimizin aklımıza gelen Kinect'siz bir paket çıkar mı? Çünkü $400'luk bir PlayStation 4 söz konusu ortada.
İndirim olur mu?
Xbox One'da da acaba hani Kinect'siz ya Kinect madem Kinect'siz çalışıyorsa demek ki bu cihaz Kinect'siz olarak da çıkabilir.
Şimdi
ama
orada
bu sefer de Microsoft bunu sözünü kestim ama yok diyor kesinlikle hayır. Yarın bir gün ben bundan da döneceğim.
Tabii dönecek ama buradaki aslında neden şu. Şimdi Microsoft Kinect sürekli sizi dinleyecek dediğinde insanların hepsi tüyleri diken diken oldu. Şimdi alet 3 boyutlu kameraya sahip. Bir de sesinizi dinleyecek. Dediler ki oh bitti. Oturma odamızdan sürekli bizi izleyecek işte Amerikan
gizli
servisi.
Obama açacak böyle fıstığı atacak ağzına.
Aynen. Falan. Korktular çünkü üstünde gerçekten çok gelişmiş bir kamera var. Mesut Çevik dediği zaman sizin ensenizden bile tanıyacak bir kamera o. 3 boyutlu olarak tarayabiliyor. İnsanlar zaten bir güvenlik şüphesi oluştu. Şimdi Microsoft diyor ki madem diyor böyle güvenlik işte filan işte şu prizm mirizm olayı ortaya çıktı. İşte Amerika'nın herkesi zaten izlediği ortaya çıktı falan filan. Dedi bari sökün çalıştırın güvenlik endişeleriniz azalsın. Buradaki güvenlik endişeleriniz azalsın zaten güvenlik endişesinin oluşacağı hani ilk baştan belli. Herkesin gördüğü bir şeydi. Bence buradaki asıl U dönüşü hani çıkartın çalışsın modundaki U dönüşü arkadaşlar tamamen PlayStation 4'ün kağıt üstündeki fiyatını bile
evet,
hani geçemiyor olmaları. Hiçbir teknik özelliğiyle geçemiyor. Orayı geçtim. Kağıt üstünde de fiyattan zaten inanılmaz $100'luk bir fark var.
Öyle bir duyuru yaptılar ki işte hani ikinci ele engel koyma, işte 24 saatte bir online sistem falan. Ya itici bir hale geldi yani bu konsolu almamamız için.
Ellerinden geleni yaptılar yani.
Her şeyi yaptılar. Hatta şöyle bir şey.
Bir diğer neden de çıkacağı bölgeler aslında yani, hani almamamız için.
Hani belki haberden haber atlıyoruz, sıralamayı bozacağız diyeceğim ama ya Battlefield 4'ün yapımcıları diyor ki biz diyor hani İsveçli bir firmayız. Gelişmiş bir ülkeyiz. Ya diyor bizim ülkemizde çıkmıyor. Ben diyor giderim PlayStation 4 alırım. Adama diyor zorla diyor aldıracaklar diyor. Hakikaten yani ben Xbox 360 olarak Xbox One'ı 4 gözle bekliyordum. İlk konsolum olacaktı. Abi almamamız için elinden gelen her şeyi yaptı adamlar ya.
İstesen de alamayacaksın ki çünkü Türkiye'de hatta 2014 yılında bile böyle diğer ülkelerde satışa çıkmayacağına dair bazı dedikodular var ki hani Xbox bile geçen sene geldi.
Enteresan olan işte listede Türkiye'nin ismi hiçbir şekilde yok. Yani böyle sonra satılacak ülkeler listesinde bile yok.
Yani
çok garip.
Hani abi. Xbox 360 bile biliyorsunuz geldi gelecek ha geldi ha gelecek derken geçtiğimiz sene piyasaya çıktı ve hala bir şey faaliyeti çok büyük bir faaliyeti yok yani.
Ben şöyle bir eleştiride bulunmak istiyorum. Keşke Microsoft yetkililerinden birisi buradan bizi duysa Türkiye'deki. Microsoft Xbox 360 ile birlikte Türkiye'ye girdi. Allah aşkına ne yaptı?
Türkçe arayüz.
Ben yani bak bunu şey olarak söylemiyorum. Ben Halo 4'ü kendi paramla alıp inceledim abi. Böyle bir şey olamaz. Yani ne oyun çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Biz yani peşinde koşturarak şey yapmaya çalışıyoruz. Bazı Xbox 360 kullanıcıları da diyor ki işte bölüm sonu canavarı yanlı.
Hani işte falan, bize de bazı şey firmada öyle söylüyorlar. Oturdukları yerden şöyle bir bakıyorlar olaya. Sanki firma bize gönderiyor, ürünleri yiyor, gelip yalvarıyor. Aman Mesut incele falan. Haydi lan oradan falan diyoruz. Yanımızda Koreliler oturuyor falan böyle. Aferin Mesut, iyi yaptın. İki kontrolü falan diyorlar böyle.
Al şu kartı falan.
Ya
burada
firma gelecek, diyecek ki alın ürünüm bu, inceleyin diyecek. Biz de inceleyeceğiz. Kalkıp biz onun kapısında koşturamayız arkadaşlar. Bir sürü firma var. Hangisi de koşturacak?
Şu anda hani bazı oyunlarda koşturuyoruz yani. Hani evet, bazı oyunlarda Talan dediği gibi cebimizden alıyoruz. Hani kullanıcılardan bazıları diyor hani Doğan Haber işte BSC bu kadar küçük mü oyunları verin paranızla anlamadım.
Hangi oyunu alacaksın zaten?
Baktığınız zaten zaman haftada 5-6 tane oyun bile çıkıyor. Buraya bütçeyi ayırmak gerçekten de çok zor.
Ha ben belli sana şunu da söyleyeyim
bir
yani.
Bir de şimdi oyun inceleme her zaman oyun üretenlerin ya da donanım inceleme donanım üretenlerin de yararına bir şeydir.
Tabii
nedir?
Ki.
Siz bir editör profesyonel olarak geri bildirim yaparsınız biz buralarını beğenmedik diye. Aynı zamanda beğendiyseniz de alım kararında kullanıcılara yardımcı olursunuz.
Kesinlikle.
Bedava reklamdır adam için. Evet. Kalkıp ben buna niye para vereyim bir de inceleyeyim bir şeyde sitede yani.
Ya bazen öyle bir oluyor ki. Bir ay sonra geldi inceleme. Ne yapayım? Aybaşını bekledim.
Para evet, için diyorsun.
Vallahi billahi aybaşını bekliyorum abi oynadığım için. Ya ben hadi işin o kısmına geçtim. Şunu söylemek istiyorum. Niçin ya geçtim Türkçeleştirmeyi, Sony'nin yapmış olduğu o politikayı geçtim. Niçin yani oyun dünyasında Xbox 360'ın yapmış olduğu, sunmuş olduğu şeyleri paylaşmıyorsunuz yani Türkiye'de? Benim o konuda yani Xbox One'dan hiçbir ümidim yok maalesef. Ya ben kendim yine alıp Xbox One kullanırım ama herhalde yurt dışına talip olacak.
Ya sunucu murucu konusunda zaten ben Türkiye'de bir gelişme olacağını çok yakın zamanda beklemiyorum. Umarız bir sürpriz yaparlar.
Hani aslında biraz da bayağı bir şey yaptık. Konu da değişti. Son olarak benim söylemek istediğim nokta muhtemelen bunun en büyük sebebi hani Xbox 360 geçtiğimiz sene piyasaya çıktı. Ve Türkiye'deki resmi satış rakamının ben çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten konsol dünyasını, oyun dünyasını yakından takip edenler ki biz de dahil olmak üzere konsollarımızı yurt dışından veya yurt dışından getiren bazı parakendicilerden aldık. Hal böyle olunca tabii ki işte Microsoft Türkiye'de yapacak bir şey de yok aslında. Hani hala ajansıyla işte uygulamada çok büyük sıkıntılar var. Bana göre de Türkçe işte arayüz dışında pek bir şey yapamadılar. Ama muhtemelen Xbox One'ın Türkiye'de satışa çıkmamasının en büyük nedeni de zaten Türkiye'yi görmüyorlar. O ayrı mesele ama satış rakamları da bence çok parlak değil. Çünkü zaten herkes
zaten aldı yani. Zaten
üçüncüyü aldık.
5 sene sonra bir de piyasaya çıktığını düşünürsün.
Evet, onun da katkısı oldukça büyük diye düşünüyorum. Şimdi bir liseli arkadaşımızın yaptıklarına geçelim. Amerika'da bir lise öğrencisi, 17 yaşındaki bir lise öğrencisi arkadaşlar beyin dalgalarıyla kontrol edebilen bir protezi 3 boyutlu yazıcıyla üretmeyi başarmış ve Obama'ya kadar da çıkıp bunu anlatma şansı yakalamış. Gerçekten hani böyle dinliyorsunuz ya hani yok LeBron James nefsin hani. Harbiden öyle bir olay. Hadi her şeyi geçtim 3 boyutlu yazıcıdan bir robot üretirsin, mekanik bir şey üretirsin falan tamam hani süper deriz de beyin dalgasıyla kontrol nedir arkadaş
o
yani?
O zaten çok hani 3 boyutlu yazıcıyla üretmişsin hani lise öğrencisi sonuçta. Ve beyin dalgalarıyla kontrol ediyor.
Evet.
Obama'ya çıkması bence son derece normal olmuş yani.
Gerçekten çok enteresan. Zaten sunum esnasında işte kolu falan da rahat bir şekilde görebiliyoruz videodan. Yani 3 boyutlu yazıcılar gelişiyor. Çok fazla beni yapıyoruz ama eminim ki bizim de makine mühendisi arkadaşlarımız, şu an lise seviyesine inemiyorum kusura bakmasınlar ama hani üniversitelerdeki o makine mühendisi arkadaşlarımız 3 boyutlu yazıcılar sayesinde yine çok güzel şeyler imza atabilecekler evlerinde. Çünkü parça üretmek, kalıp üretmek çok pahalı. En azından 3 boyutlu yazıcıda 3 boyutlu şey çiziyorsunuz programda. Veriyorsunuz yazıcıya. Çatır çatır sizin için üretiyor.
Benim hala bu teknolojiye böyle aklım almıyor yani.
İnanılmaz gerçekten. Çok değişik yani. Bir olay. Hatta çok gelişmiş 3 boyutlu yazıcıları bunu daha önce de dillendirdik biz. Mekanik oynar döner parçalar hiçbir el müdahalesi olmadan inşa edilebiliyor. Cihaz bir çıkıyor, siz çarkı bir döndürüyorsunuz. Buradan her biriye dönüyor. Halbuki tamamen tek komplike üretilmiş. Hani hangi beyin nasıl onu
incelemem, görmem lazım benim artık.
Şöyle bir durum söz konusu. Bu protez kolu geliştiren çocuğun esas amacı protez kolların normalde çok pahalıya üretilmesi ve bunu daha ucuza ne kadara mal edebilirim diye $250 mal etmiş. Yani helal hoş olsun. Sadece ya bir şey yapayım diye yapmamış. Bunu
evet,
ucuza indirgemeye çalışmış.
Taha sen ana konuyu da yakaladın. Ben oraya atladım gerçekten. Çok teşekkür ederim. $250 bu arada bu kol. Yani evet. Bunun da altını çizelim. Herkesin sahip olabileceği beyin dalgasıyla kontrol edilebilen bir protez koldan bahsediyoruz. Müthiş bir şey. Yani teknoloji asıl budur yani.
Ya şey işin teknoloji tarafından ziyade sosyal tarafı da çok önemli olmuş.
Çok
çocuk
önemli.
İki yönlü düşünmüş yani 17 yaşında bir çocuk diyorsunuz. Ha sadece ya ben bu protez kol yapayım muhabbetinde olmamış herhalde. Yani bunu en ucuza ne kadar indirgerim şeyiyle yola çıkmış.
Vallahi, tebrik ediyoruz.
Bu arkadan evet, yani ben alnından öpüyorum gerçekten. Abi. Ben alnından öpüyorum.
Bir başka haberimize geçelim. Bu da yine IBM ve insanlarla alakalı. Çünkü IBM insan beyninden böyle feyiz alan, esinlenen bir yazılım dili ve bir bilgisayar geliştirme konusunda çalışmalarını yürütüyor ve buna duyurusunu yapmış durumda. IBM aslında bunun üstünde uzun bir zamandır çalışıyor. Çünkü insan beynine baktığımızda bir sürü sinir hücresi birbirine birçok bağla bağlılar ve çok karmaşık işlemleri aslında çok hızlı bir şekilde çözebilme yeteneğine de sahip. Bu normal bildiğimiz bilgisayarlardan farklı çalışıyor çünkü insan beyni birçok işi paralel olarak işleyebiliyor. Hafızamız var. Hafızamızdaki bilgiler normal bilgisayardaki gibi aslında çok net bir şekilde tutulmuyorlar. İnsan beyni çok ufak parçalardan bütüne ulaşma yeteneğine de sahip. IBM de bazı yongalar geliştirmiş. Bu yongalar işte 256 giriş, 256 çıkış ünitesine sahipler. İşte aynı anda birçok izlekten iş yapabiliyorlar. Bunlardan 64 bin tanesini bir araya getirip böyle bir bağ kurup aynı insan beynini simüle etme üstünde çalışmalar yürütüyor şu anda firma. Ve şunu söylüyor, diyor ki böyle bir bilgisayarı normal bizim bildiğimiz Fortran tabanlı programlama dilleriyle programlamamız imkansız. Bizim yeni bir programlama dili geliştirmemiz lazım. Ve biz de Synapsis projesi için, bu insan beyninden ilham alan bilgisayar projesi için şimdi yeni bir programlama dilinin temellerini atmış durumdayız. Çok daha rahat bir şekilde, çok daha karmaşık işlemleri çözebileceğiz diyorlar. Tabii ki bu bilgisayar ve işlemler şu anda emekleme aşamasında ama birçok arkadaş da altına işte Terminator'u kontrol eden sistemin, Skynet'in temelleri atılmış
benim
durumda arkadaşlar.
Benim geldi böyle aklıma yani hani bilgisayarlar çoğu falan.
Mesela bu teknoloji ne gibi alanlarda kullanılabilecek?
Şimdi
insan
beynine...
insan gibi düşünen bir bilgisayar?
Tabii insan gibi düşünen bilgisayarlar demek yapay zeka konusunda aslında bize çok ilerleme katabilirler. Ve insanların çok kolay bir şekilde yapabildiği fakat robotların bir türlü yapamadığı bazı işlemler var. Mesela şimdi bir insan aslında konuşmayı sürdürürken bir yandan dinliyor ve yolda yürümeye devam ederken aslında yola çok fazla bakmıyoruz biz. Sadece yola bir kez bakmış oluyoruz ve gittiğimiz yere aslında sürekli tarama, radar taraması yapmadan beyince atıp o kontrolü yürümeye devam edebiliyoruz. Ya da araba kullanırken telefonla konuşabilmemizin ya da başka yerlere o an bakabilmemizin, birkaç aynaya bakabilmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında her kontrolü insan beyni yapmıyor. Bazı otonom işlemleri işte yürümeydi, nefes almaydı vesaire tarzı şeyleri vücudumuzdaki farklı organlar görev otomatik olarak temel almış, otomatiğe bağlamış durumdalar. Bu tip paralel işlem yapabilen, birçok parçadan oluşan ve her parçasına ayrı görevler atanabilen bilgisayarlar da sonuç olarak her şeyi tek noktadan kontrol etmeyecekler. Birbirleriyle bağlı bir şekilde ama birbirlerine de yine çok fazla müdahale etmeden otonom yürütebilecekler ve bu sanal ortamda olacak.
Ya benim anladığım IBM insan beynini kopyalayarak düşünüp fikir üretebilen ve çözüm ulaştırabilen bir bilgisayar
tabii,
yapmaya
yapay zeka kısmının en çok istedikleri şeylerden bir tanesi bu ama bir diğer tarafta da robotların aslında şu gündelik işlerde çok fazla olayı karıştırmadan hani bize yardım edebilmeleri aslında. Yani
hayata var, adapte olabilmeleri.
Evet, hayata adapte olabilmeleri.
Şeyi incelemeleri lazım. Bu sıkışınca çözüm üreten insanları böyle zora gelince böyle
zora gelince hızlı o ne yapıyor acaba filan
hani
demesin.
Yumurta dayanınca derler ya o insanların beynini araştırarak bir şey yapmaları
esnaf
lazım.
Esnaf şeyi derler ya böyle tam o tarzda çalışmalar lazım o zaman.
İstersen bundan sonra az önce es geçtiğimiz haberimize devam edelim. Call of Duty Ghosts'un multiplayer modu büyük heyecanla bekleniyordu arkadaşlar. Onun tanıtım videosu yayınlandı. Yani baktığımız zaman ilk bakışta çok fazla değişiklik görmüyorsunuz
aynı.
Aslında. Aynı diyorsunuz.
İlk bakışta
ama
aynı.
Baktığımız zaman ben şöyle size hemen bildireyim. Çünkü çok fazla yenilik olduğu söyleniyor. Mesela karakter oluşturma konusunda sadece karakterlerinizin silahlarını listelediğiniz doğa dağıt paketleri olmayacak. Karakterlerinizin işte kıyafetlerini, üstündeki cicilerini, bicilerini falan da değiştirebileceksiniz. Bunun yanı sıra perk sisteminde artık sınıflandırma getirmiş. Bir perk aldığınız zaman bu perk'ün seviyesini yükseltebiliyorsunuz ilerleyen dönemlerde. Killstreak, işte squadlar yeni bir oyun motoru deniliyor ama bunu biliyorsun daha önce Call of Duty Ghosts'un yeni oyun motoru denilip daha sonra yeni oyun
aynısının
motoru olmadı.
Aynısının yamalanmış hali. Aslında hani videoya genel olarak baktığımızda ben çok büyük fark görmedim. En büyük fark bana göre haritada yapılan böyle bazı dinamik değişiklikler olmuş.
Evet, mesela, dinamik harita yapısı
evet,
enteresan olmuş.
Füze attığınız zaman işte orada yukarıda yer alan bir otobüs parçası işte aşağıya düşebiliyor ve haritada bazı ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Hani perk sistemi, killstreak bunu zaten her oyunda böyle birazcık daha dallanıp budaklanıyorlar ki bana göre Call of Duty'nin online modunun en büyük şeyi de handikabı da bu. Çünkü hani bir Modern Warfare'deki böyle ilk oyunundan bahsediyorum. Sadeliği bir türlü yakalayamadılar. Her yerden bir şeyler geliyor, havada dronlar uçuşuyor filan. Hani ben çok fazla tabii ki arcade oynanış olarak çok başarılı. Ama böyle simülasyon, gerçek multiplayer deneyimi için pek bana
yani
göre de olduğunu söyleyemiyorum.
Ben arcade oynanışta da Halo'yu tercih ederim açıkçası. Yani çok daha fazla, daha iyi bir fizik motoruna sahip, çok daha güzel oyun alanında her şeyin olabileceği bir sisteme sahip Halo. Bunun dışında Call of Duty Ghosts'un herhalde en dikkat çekici yanlarından birisi multiplayer modunda bayan karakteri. Yani böyle artık düşünebiliyor musun? Hatırlıyorum bir gif vardı. Bana mermi lazım deyince Battlefield'da yapmışlar. Tabii herkes mermi atıyor.
Mermi, helikopterle falan inen eksik yani.
Evet tabii yani köpeğimizi yapıyor falan. Tabii bu arada senaryo modundaki köpeğimizi de multiplayer modunda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Dinamik harita sistemi bana birazcık enteresan geldi. Tabii ki script üzerine ama bu dinamik haritada yapacağınız değişiklikler esnasında düşmanlarınızı da öldürebiliyorsunuz. Mesela bir benzin istasyonunun sütunlarını kırıp, yani ayaklarını kırıp o benzin istasyonunun düşmanlarınızın üzerine çökertebiliyorsunuz falan gibi detaylar
var. Zaten çok
var.
Şey vardı mesela orada tabelaya bombayı atıyor, evet, patlatıyor falan arkasındaki evet, adam ölüyor falan. Böyle bir hızlı ya, aksiyon koşu oyunu gibi de göstermişler
bu
biraz.
Bu hani Ghost'un tabii ki multiplayer modu Call of Duty hayranlarını muhtemelen tatmin edecektir.
Zaten 100 milyondan fazla oynanmış, evet, onu da belirtelim. Kadar şu seri. Ana kadar 100 milyondan fazla insan tarafından oynanmış multiplayer.
Ama ne dinamik kadar haritalarda da muhtemelen o otobüs abi. Oyun başlayınca herkes otobüse koşacak. Oyun değil bu aşağı falan diye. Genelde çünkü hani Battlefield için de söylüyoruz. Hani bina yıkılma şeyi var.
Herkes onu yıkmaya çalışıyor.
Onu yıkmaya çalışacağız yani. İlk amaç muhtemelen o olacak.
Bir de trailer'ın sonunda bir olay gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Adam koşuyor şişt, kayboluyor.
Evet.
Bir yerden bir patlama oluyor. Ne yapmışlar?
Onu ben de anlamadım.
Hani böyle birazcık biz de değişik bir şey yaptık. Bekleyin, heyecanlarını gibisinden koymuşlar.
Bir şey olabilir. Yani. Hani son oyunda da şey var. Black Ops 2'de de hani bir görünmezlik olayı vardı böyle, ha, evet, karakterlerin. Ona benzer yeni bir perk gelmiş olabilir. Bakalım ne çıkacak altından. Tabii bir diğer haberimize geçtiğimiz aslında oyun tarafındaki son ana haberi de geçelim. Resident Evil 7 ile ilgili bir açıklama var. Hatta Talha direkt senden alalım bunu. Birazcık
geldi,
böyle ya yani. Yardırmacı olacak gibi geliyor.
Yani Capcom arkadaşlar birkaç gün önce, daha doğrusu dün yaptığı açıklamada sözcüsü, basın sözcüsü dedi ki biz dedi bir market araştırması yaptık. Resident Evil 6'dan gelen farklı yorumlar, genellikle kötü yorumlardan ve buna karşısında Resident Evil Revelations çıkmıştı. Nintendo 3DS için çıktı ama baktığımız zaman eski oyunların tadını yakalamaya çalışan bir oyundu. Daha korku öğeleri, gerilim öğeleri diyelim biz buna ve hayatta kalma öğelerini daha çok kullanan bir oyundu. Onun da hem basın hem de oyuncular tarafından daha fazla olumlu eleştiri alması üzerine dedi ki biz 7. oyunumuzda, 6'da da söylemişlerdi bunu. şey yapacağız işte, çekirdek kitlemize geri döneceğiz falan. Ama buradaki esas nokta, yani bu şey fasafiso, Resident Evil Revelations'tan yok olumlu almış falan diyor ki konuşma yapan arkadaş. Last of Us diyor çok sattı diyor. Biz diyor zombi işte kıyamet sorusu dünyada çok fazla para yok diye Gears of War Uncharted'ı...
Şaka gibi ya.
Tabii bu benim yorumum. Onu söylemiyor Gears of War'ı. Gears of War'ı kopyalıyorduk. Hani bir ara onlar iyi satıyordu. Şimdi baktık Last of Us iyi satıyor. Yani bize öğretti. Ha bu arada Tomb Raider'ı da ekliyor. Yani araştırma geliştirme ekibi Tomb Raider'ı da oynamış. Bayılmış. Ya abi demişler.
Bu nasıl bir ekip ya? Street Fighter oynasalar beğeni beğen de oyuna ekleyecekler yani. Bu oyunda satıyor
yani
diye.
Yani bunlar iyi satıyor. İyi yorumlar alıyor diye. Geri normalde Resident Evil hani belki ilham olmuştur Last of Us'ın yapımında. Şimdi Last of Us. Düşünebiliyor musunuz yani? Naughty Dog hayatında bir kere yapmış bu tarzda bir oyun. Adamlar teklifi geri çağırıyor.
Ama şimdi Resident Evil'ın olduğu noktaya bakıp sonra da Last of Us'a bakınca kalkıp da biz gelmiştik oralara falan filan demesi utanmazlık diye düşünüyorum ben. Yani alakası yok. Ya, bir tarafta başyapıt var, bir tarafta çöp bir oyun var yani.
Ya şöyle bir şey de var, hani biz Last of Us'ı ilk açtığımızda, hatta demosunda oynadığımızda dediğimiz ilk cümle ya bu Resident Evil'ın eski
böyle
oyunların
olması lazım,
böyle olması lazım. Evet. Kesinlikle böyle olması lazım. Çünkü hani bir yavaşlık var, mermi arıyorsun. Ya şey, Resident Evil 6'da döner tekmeyle zombiye uçuyordun ki vurduğumuzda zombi değil yani, böyle bir
anahtar çıkıyor. Şey var, ben Mesut'la konuştum şimdi geçen gün, oyunun bir sahnesi var. Şimdi tamam abi, adamlar belki öyle bir kurgu yapmışlar, eyvallah diyorsun, tamam adamın arkası örümcek işte, ön tarafta elinde uzuyla geziyor. Ulan önünden kadını sırtına bağlamış, pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı yürüye gidiyor, sen de uzuyla onun peşinden. Ya abi şimdi Last of Us'taki dünyaya, hikaye sunumuna tabii ki de...
Bir de arkadaş onun arkasına onu kim bağladı öyle?
Tamam, şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar hani diyorsunuz ya mesela, ya oyun bu, kurgu her zaman şey olmak zorunda değil ama ben şöyle bir abes benzetme yapacağım. Last of Us organik besinlerle ve yiyeceklerle üretilmiş bir tavukken Resident Evil 6 hormon basılarak işte 20 gün içinde kesime ulaştırılan o kıytırık hormonlu tavuklara benzetiyorum ben onu. Yani arasındaki kurgu farkını herhalde en aza
emek harcanmamış, risk alınmamış yani.
Yani bu kadar. İşte tekme savurmalar, aksiyon, şeyler falan.
Ya bir de bilmiyorum, işin hani paranın bir diğer yüzüne baktığımızda hikayeyi nasıl toplayacaklar ki özüne dönsün yani. Artık hikaye ya öyle dallanıp budaklandı ki.
Onlar da şöyle bir ikilem oluştu.
4. oyundaki kız bile şey, ajan olmuş yani.
Ona da geleceğim ben.
Filmi çıktı, filmi dandik. Sonra film oyunu olarak Resident Evil çıktı, o daha da dandik. Bu sefer seri tamamen bozguna uğradı. Şimdi Resident Evil'ın filmi çıktıktan sonra yeni gelen oyunların hepsi film oyunu tadındaydı. Yani kesinlikle, o kadar kötüydü gerçekten.
Kesinlikle.
Bir de şöyle bir şey var, hani lafını kesiyorum.
Hayır estağfurullah.
Oyunu bilmeyip filmi izleyenler filmi beğeniyorlar yani.
Yani öyle bir durum var işte.
Ya ben son kez bir şey söyleyeceğim. Mesela senin dediğin baka, Resident Evil 2'de Sherry Birkin vardı. Hepiniz hatırlıyorsunuz illaki, oyunu oynamışsınız. Hani küçük kız elinden götürüyordu falan. Resident Evil 6'da bir geliyor, hop oturuyor karşısında, o da ajan olmuş.
Ajan olmuş ya.
Ya niye Last of Us tadında mesela eli çaresiz, onu korumaya çalışıyoruz ama bir yandan da eğitiyoruz. Ya böyle bir kurgu varken niye basite kaçıp o da ajan oldu, hadi William Birkin'in oğlu geldi arkadaşlar, o da artık ne zaman peydahlandıysa onu da koyduk, o da süper güçler varmış. Ya böyle bir çok şey geliyor bana ya. Power Rangers gibi bir şey abi.
Onlara
yani
bir
bu.
Sıfırdan başlangıç lazım. Hani Batman Begins gibi baştan aynen. Artık. Diyecekler ki biz bir halt ettik tamam.
Seriyi atın, sıfırlıyoruz.
Seriyi sıfırlıyoruz. 1, 2, 3 diye oradan devam
unutun
edecekler.
Unutun falan.
Hatta şey bile yapabilirler ya. Hani 3'ten sonrasını aldı. Hani 4
evet, o da olabilir 4 gerçekten.
4 tane hikaye olarak toparlanacak çok fazla noktası var. Hani 5'i almıyoruz. Hikaye olarak işte 3'ü devam ettireceğiz falan gibi. Böyle
evet,
bir şey de.
O tip olabilir aslında yani gerçekten.
Sonuç olarak Resident Evil serisine bir yenilenme şart.
Mutlaka şart. Oyun tarafına geçersek eğer ben bir oyun kontrolcüsüyle devam edeyim aslında. Yani teknoloji tarafını, oyun tarafına bağlayalım bu tarafta. Biliyorsunuz Kinect'ten bahsediyoruz. Kinect'in veya PlayStation'daki Move'un, Wii'nin en büyük noktalarını vücut hareketleriyle bizi oyuna dahil etmesi. Ama hiçbir zaman aslında tam da oyunun içindeymiş gibi hissetmiyoruz bu cihazlarda. Neden? Çünkü biz ne kadar vücut hareketi yaparsak yapalım, işte hoplarsak zıplayalım, sürekli ekrana bakmak zorundayız. Hani karşımızda bir tane kare var.
Bir sabitlik söz konusu.
Sabitlik söz konusu. O karenin içindeki sanal karakteri kontrol ediyoruz. Bir dünyanın içindeymiş gibi hissedebilmek için hareket edeceksiniz. Aynı zamanda kafanızı çevirdiğinizde de o dünyanın içinde olacaksınız. Başka bir şey görmeyeceksiniz. Kickstarter'da bir proje vardı. Virtuix isimli bir proje. Ve aslında bu proje, bu sanal gerçeklik kasklarıyla uyumlu çalışan bir projeydi. Kinect de bu işin içinde aslında, hareketi algılayıcısı. Sanal gerçeklik kaskı dediğimizde birçok proje var burada devam etmekte olan ama hepsini kapsıyor bu. Yani hangisini kullanırsanız kullanın, siz artık kendinizi, hareketlerinizi oyun için aktarabileceksiniz. Bunu da nasıl yapacaksınız? Bu bir arkadaşlar platform. Platforma kendinizi bağlıyorsunuz. O platformda koşuyorsunuz, zıplıyorsunuz, eğiliyorsunuz, sağa dönüyorsunuz, sola dönüyorsunuz ama hep sabit kalmayı başarabiliyorsunuz. Çünkü platform sizi sabitliyor. Özel bir ayakkabı, sarı ayakkabıyla beraber platformun üstünde koşarken de yine koşuyormuş gibi hissediyorsunuz ama sabit
zaten
kalmaya devam ediyorsunuz.
Zaten oval tasarlanmış.
Evet,
böyle
oval
koşarken
tasarlanmış. Ve Kinect de sizin bu hareketlerinizi alıp oyuna yansıtıyor. Gerçekten oldukça fazla beğeni toplayan bir proje oldu. Bu cihazın fiyatı da aslında oldukça ucuz. Hani genel olarak baktığımızda 450 dolarlık, 490 dolarlık bir fiyattan.
Konsol fiyatı neredeyse.
Evet. Kullanacağı da buluşacak bu projedeki cihaz.
Evde nereye koyacağız abi onu şimdi?
Katlanabilir aslında. Çok da rahat bir şekilde katlanabiliyor. Yani oyun oynarken portatif, açılabilecek. Portatif gerçekten.
Birbirinden ayrılan parçaları falan var. Benim bayağı hoşuma gitti. Bir de şey var böyle hani çocuklar yürümeye başlarken.
Aynen ona gireceğim.
Ya benim ilgimi çeken şeylerden birisi oyunlarda kullanılacağı ve bunun sanal turizmde de kullanılabileceği. Yani sanal, mesela İtalya'ya gitmek istiyorsun. Adam sanal ortam oluşturmuş orada. Gidiyorsun abi işte orada
geziyorsun. Tam gariban tesellisi ya. Vallahi inanılmaz.
Yok gariban tesellisi.
İşte Paris'i gezdim arkadaş ben falan böyle.
Sabahleyin kahvaltı ve kafesin altında yaptım falan gibisinden.
Şeyle gözlükle kahvaltı yapıyorum.
Şey falan da var tabii burada. Sanal hayatlardan bahsediliyor. Yani mesela Second Life diye bir oyun var. Evet. Belki bizi izleyen arkadaşlar da biliyorlardı işte. Ekstradan bir hayatınız oluyor, işiniz oluyor, karınız, çoluğunuz, çocuğunuz falan oluyor. Abi işte bu falan girerse işin içine düşünsene yani.
O zaman ya ne olur ben size söyleyeyim.
Orada sanala ne gidiyorsun bak, falan böyle.
Bayan karakterler koşmaya başlarlar cihazın üstünde. Arkasından da 50 tane adam yine koşarak.
Ama zaten şeye de benziyor. Yani Gamer diye bir film vardı. Orada da böyle bir sanal gerçekçilik içerisinde oynuyorduk. Hani bu Second Life örneğinde de Suretler diye bir film aklıma geliyor. Hani işte adam oturmuş böyle bayağı bildiğin artık hayattan vazgeçmiş böyle bildiğin şey olmuş. Star Wars'taki Jabba gibi olmuş. Ama öbür hayatına bakıyorsun işte sureti. 90-60-90 bir kadın falan böyle. Bu sefer işin boyutu da değişiyor.
En azından şunu söyleyebiliriz. Böyle sürekli oyun başında vakit harcayan, birazcık asosyal olan insanların en azından daha fit bir vücutla planda olacağı söylenebilir.
Eğlenceli olacağı kesin ama ben yine çok fazla oyun oynayan olacağını düşünmüyorum bu tip cihazlarda. Çok yorucu oluyor gerçekten. Yani işten eve gidip bir de arkadaş Call of Duty oynayacağım diye de koşup zıplayamam yani.
Call of Duty neyse Battlefield'da yardırıyorsun yani. Nasıl koşacaksın
ona efekt yok. Yapacaksın böyle. Etrafında 2-3 kişi olacak. Ara sıra böyle hani o patlama parçalama efekti nasıl taş baş falan atacak.
Bir de tabii şey olacak yani bu cihazda. Bu cihazda oynuyorsan etrafındaki herkesi bu cihazdan oynayan seçecek oyun. Yoksa ayvayı yedin yani.
Tabii canım sen dönene kadar
adam seni 50 defa öldürür yani. Öyle sakıncaları var. Bakalım hani gerçek hayata geçtiğinde biz incelemesini yapma şansı bulursak neler söyleyeceğiz. Önemli konulardan bir tanesi
yaygın
bu tabii ki.
Yaygın da olması lazım son açıklanan özelliğe göre.
Evet doğru ama şimdi 150 bin dolara hedef koyup 1 milyon dolara hızlı bir şekilde ulaştıkları düşünüldüğünde yayılacağına ben kesin gözüyle bakıyorum. Yani çok büyük bir kitle
gibi
tarafından.
Bir standart haline gelebilir belki.
Evet Oculus Rift de zaten aslında hani dedik ya sanal gerçeklik kaskı. Yani direkt olarak ismen söylemeyelim dedik ama yani bu projenin bir parçalarından bir tanesi. İstediğiniz kaskı da kullanabileceksiniz tabii. İlla ona bağımlı değilsiniz arkadaşlar. Bir diğer haberimizde son olarak hani ana haberlerden 41 megapiksellik bir akıllı saat. Şimdi akıllı saatleri hep konuşuyoruz. Diyoruz ki yok Android var. İşte yok şu kadar işlemcisi, bu kadar işlemcisi ama hiçbirinde kamerasal özellik ön plana çıkmamıştı. BTC isimli İsveçli bir firma demiş ki bizim akıllı saatimizde 41 megapiksellik bir kamera olacak. Of, bir ve yakınlaştırma özelliği falan da koyacağız demiş. Bilmiyorum o
tam
kamerayı.
Tam ajan işi ya.
James Bond'a doğru şey yapıyoruz ya böyle saatten fotoğraf çekme.
Bir de 41 megapiksellik sensör o aletle nasıl sığdıracaksın yani? Nasıl bir saat olacak? Şöyle falan mı taşıyacağız? Peki, görüntüsü yani, de oldukça hoş, orijinal.
Bir tanıtım videosu falan var mı bu işlere?
Yani şu an için hani sadece duyurduk diyorlar. Özelliklerine baktığımızda işte GPS'ten tutun da işte o bütün bildiğimiz hareket sensörlerine, pusulaya, dijital pusulaya kadar her şey olacak.
Ha, uzay eriği yersen.
Ama tabii 1200 dolarlık da bir fiyatı var. Hani şimdi o fiyatı alıp da bilmiyorum, kötü bir şey de veremezler diye düşünüyorum. Pili ne olacak sonra? Evet,
ama baktığımız zaman zaten akıllı saatlerin standartı bile çok, çok pahalı. Hani 1200 dolar böyle bu kadar özellik olacaksa akıllı saatler için normal gibi geliyor ama hani artık olsun yani. Bana göre çok pahalı bir piyasa. Yayıldıkça ucuzlamasını bekliyoruz artık.
Evet yani. Bakalım gerçekten yani gerçeğe dönüştürebilecekler mi?
Evet, buradan kısa kısalara geçelim oyun tarafından arkadaşlar. İlk haberimiz Türk oyun piyasası için sevindirici bir haber. İlk olarak geçtiğimiz sene Türkçe olarak piyasaya çıkan Football Manager'ın 2014 versiyonunda tamamen Türkçe olarak çıkacağı açıklandı ki zaten Sports Interactive Türkiye'deki satış rakamlarından mesela bahsetmişti ilk geldiği dönemde. 2009'du sanırım. Hani bir %2'lik bile bir artış olursa biz oyunu Türkçe yapacağız demişlerdi ki Türkiye'deki piyasada da neredeyse %90'lık bir kısmı korsan oynanıyormuş Football Manager'ın maalesef. Ve sözlerini tuttular, geçtiğimiz sene Türkçe olarak çıkmıştı. Bu sene de Türkçe olarak menajerlik hayranları Football Manager 2014'ü oynayabilirler. Bir diğer haberimize geçtiğimizde aslında ilginç bir haberle karşılaşıyoruz. Çünkü dünyanın en eski masa oyunu Türkiye'de bulunmuş. Tam 5000 yıllık olduğu tahmin ediliyor ve 49 parça tam takım halinde bu tarihi eseri ortaya çıkartmışlar. Yardımcı doçent doktor Haluk Sağlam Timur bu keşfin önderliğini yapıyor ve baktığımız zaman da gerçekten de hani ilginç. Mesela şeyi de ben geçen gün öğrenmiştim. İlk bilinen medeniyet köyü olarak da
evet, Türkiye.
Evet, Türkiye'de Urfa tarafındaymış.
Yalnız fazla şey yapmamak lazım. Biz o sıralar Orta Asya taraflarında bizim atalarımız yapmamış arkadaşlar.
onu söyleyeyim.
O da ayrı bir şey. Zaten 5000 yıldan bahsettiğimiz zaman kimin atası
tabii
oldu da
bu. Tabii biz 1071'de gelmişiz abi.
Belli değil yani bu arada. Bir diğer haberimize geçtiğimizde aslında tamamen zombiler olduğu için bu oyunu da sana böyle paslayayım.
Dying Light. Lezzet, çok lezzetli. Bilmiyorum oynanış videosunu dün akşam yayınlandığı için. Belki
ben rast gelmedim ne yazık ki.
Çok keyifli bir oyun. Aslında şöyle bir şey var. Techland'ı biliyorsunuz arkadaşlar bir başka Polonyalı yapımcı. Daha çok Dead Island serisinden tanıyoruz. Birkaç tane de motosiklet yarış oyunları vardı onların. Dying Light'ın yapımcısı olduğu için ilk bakışta şey diyorsunuz oyun açıldığında. Aa şey işte Dead Island'ın
Dead Island'ın
köyde geçen versiyonu gibi bir şey diyorsunuz ama oyun ilerledikçe Mirror's Edge'deki parkur öğelerinin Dying Light'a yedirildiğini görüyoruz ve bu aslında çok da başarılı olmuş. Değişik bir hava katmış. Biraz özgürlükçü bir oynanış yapısı var. Tabii o yani o kontrolleri ele alıp oynamak lazım. Bu oynanış yapısı ne kadar özgürlükçü. Çünkü adam mesela gidiyor bir kepengin altından geçiyor. Yani o sırada görevi olduğu için mi oradan geçiyor yoksa canı istediği için mi oradan geçiyor? Onları çok iyi bilmek lazım. Yani? Tabii görsel olarak gayet başarılı bir oyun. Hepsinden öte hava karardığı zaman çok farklı bir zombi türü daha ortaya çıkıyor. Oyunun çehresi o andan itibaren tamamen değişiyor ki ben hava karardıktan sonraki şeyi oynanış videolarını böyle diken üstünde izledim. Şimdi gerçekten de yani çok gerici yapmışlar. Hem parkur öğeleriyle her tarafa çıkıp kaçabiliyor olman ve bunun karşısında farklı zombilerin de her yerden geliyor olması çok enteresan bir yapı sunmuş. Ben büyük heyecanla bekliyorum daha.
Zaten oyunun böyle ilk açıklandığı zamanlarda bu arada multiplayer özellikleri de oldukça ön planda olacak. Hani gündüz tabii ki zombilerle mücadele ediyorsunuz ama daha çok böyle erzak toplama.
Evet o çok
gece
keyifli.
Gece ise böyle hayatta kalma kısmı ön plana çıkacak demişlerdi.
Evet.
Farklı bir zombi oyunu olacağını herhalde söyleyebiliriz. Bir diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar Plants vs. Zombies 2 iOS'a bedava olarak çıktı. Hala böyle haberi olmayan oyuncular varsa direkt olarak iOS'tan, Apple Store'dan bedava olarak indirebilirler
tabii
ki.
Free to play arada
bu
bir şeyler.
Bu bedava sonra indir parayla oyun oyunlarından alacak herhalde.
Evet, free to play aslında.
Free
ama
to play'in ismi o. Yani bedava indir parayla oyna.
Yani normalde EA bu şeylerde abartır. Yani bedava indirsin ama artık attığın her adım paralıya döner ama Plants vs. Zombies 2'de çok dengeli bir oyun var. Keyfinizi bozmayan bir yapısı var.
Hani para vermeden de böyle keyifli bir şekilde kesinlikle oynayabileceğiniz bir yapı var. Bir diğer habere geçtiğimizde arkadaşlar Monolith Software yeni bir Yüzüklerin Efendisi oyunu üzerinde çalışıyormuş. Muhtemelen yeni nesile ve PC'lere de geleceğini umuyoruz. Artık güzel bir Yüzüklerin Efendisi oyunu bekliyoruz. Çünkü hani Battle for Middle Earth'ü falan saymazsak böyle bir de PlayStation 2'de vardı üçleme.
Zamanında.
Hala çok iyi değillerdi. Gerek RPG olsun gerek artık aksiyon, adventure olsun güzel bir oyun. Bekliyoruz Yüzüklerin Efendisi adına. Bir diğer detay da Guardians of Middle Earth de PC'ye geliyor arkadaşlar bu ay sonunda. MOBA her ne kadar paralı olarak gelse de o da ilginç bir taraf. Yani, çünkü bu kadar başarılı MOBA, işte Dota var, League of Legends gibi MOBA türleri var.
Hem de free oynaması beleşken.
Yani o 5 pound'dan ne kadar başarılı olur bunu da merak ediyoruz. Son haberimiz arkadaşlar aslında programın başında da Mesut kısaca değinmişti. Electronic Arts'ın Humble Bundle paketi çıktı ve oyunlara baktığımızda Battlefield 3 ve Sims 3'ü aldığınızda $4.80 gibi bir fiyat ödüyorsunuz. Dead Space, Dead Space 3, Burnout Paradise, Crysis 2, Mirror's Edge ve Medal of Honor paketini aldığınızda ise dilediğiniz parayı vererek bu oyunlara sahip oluyorsunuz.
Yani 1 dolara alabiliyorsunuz kısaca.
Bu kampanyanın amacı da normalde işte bundle paketlerinde hani yapımcıya ne kadar gidecek, işte diğer sosyal birimlere ne kadar gidecek ayarlayabiliyordunuz. Fakat Electronic Arts'tan beklenmeyecek bir hareketle tüm parayı diğer firmalara bağışlamış.
İşte bunlar hani, hep kıyamet alameti.
Sosyal taraflara bağışlamış durumda.
O en kötü firma seçilmesi herhalde bayağı etkili oldu bu konularda.
Ve hani baktığımız zaman daha 24 saatte olmadan $3 milyon gibi bir fiyat toplanmış.
Battlefield 3 var olsun yani.
Yani bu fiyata da baktığımızda gerçekten Electronic Arts'ın bu bu ücretten böyle feragat etmesi de güzel
acaba
bir şey diyoruz.
Acaba sahte bir banka hesabı üzerinden kendilerine mi aktarıyorlar falan?
Ya gerçi Battlefield 4 haberlerinden sonra ben Battlefield 3 satışlarının zaten kesildiğine inanıyorum. Herkes bekliyordur. Yani çünkü kesinlikle. Battlefield 4 ön siparişi açıldı. Kimse gidip yeni Battlefield 3 almaz. Hazır da ismin hala popülerliği varken 4'ten önce böyle bir güzel ismi hani değerini arttıran bir çalışma.
Merak mantıklı. Edenler 3'ü bir alsınlar, beğenip 4'e geçsinler.
Evet, 4'e de geçsinler mantığı var. Zaten 3'ün de baz versiyonunu veriyor. Premium paket falan derken harita paketleri falan, o da böyle hani yine bedava indir parayla oyna tarzında bir oyun olacak ki Battlefield'in enteresan tarafı parayla al parayla oyna oluyor. Enteresan bir oyun o da gerçekten. Şimdi teknoloji tarafına geçtiğimizde kısa kısa haberleri ben Microsoft'la başlamak istiyorum. Microsoft biliyorsunuz işletim sistemi konusunda tamam iddialı bir firma ama aynı zamanda PC bileşenleri, çevre bileşenleri konusunda da her zaman yenilikçi, farklı fikirlere imza atan donanımlarla kullanıcının karşısına çıkmıştır. Ve Microsoft'un hakkını yemeyelim. PC bileşenleri, klavyesi, faresi, işte direksiyonu, joystick olsun her zaman premium kalitedir. Yani çok üst düzey kalite. Al yıllarca
ve
kullan donanımları üretti.
Ve fiyat performans açısından da çok iyi.
İddialı yani. Ürünler de vardır. Microsoft'un sağlıklı bilgisayar ekibi tarafından geliştirilen Microsoft Ergonomics Desktop isminde bir klavye fare kiti tanıtıldı. Burada klavyenin tipinden bakınca zaten aha yani harbiden ortopedik bir klavye diyebiliyorsunuz. Çok farklı bir görünüşe sahip. Aynı zamanda numarik tuş takımı da ayrı tutulmuş. Klavyesinden faresine bu numarik tuş takımına kadar tamamen kablosuz çalışan bu set ne kadar uzun kullanırsanız kullanın vücudunuzda negatif bir etki yapmamak üzere geliştirilmiş. Fare bile ortopedik olarak geliştirilmiş ki açıkçası ben çok merak ettim. Çıkar çıkmaz da denemek istiyorum. Microsoft'ta bu tip çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Lazım. Yani farklılaşma, bir farklılık, kullanıcının işine yarayacak çalışmalar her zaman önemli bence.
Ya zaten tasarımına bile baktığınızda farklı bir klavye olduğu, farklı bir hani ergonomide olduğu belli oluyor. Benim de oldukça dikkatimi çekti. Fiyat konusunda bilmiyorum bir açıklama
daha
var mı?
Daha henüz netleşmedi. Türkiye fiyatını zaten bilmemiz buradan oldukça zor.
Zor. Geldiği zaman artık ben de denemek istediğim ürünlerden
birisi oldu. Bilhassa bileği dolduran kısımlar benim çok hoşuma gitti.
Evet, çok geniş tutulmuşlar zaten özel olarak o kısımlarda. Kullanıcının en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi bilekleri koyacakları bir zemin bulamayıp sel zeminlere koyduktan sonra ağrı çekmeleri ve zaten kırılıyor bilekleri, sinirler orada sıkışma gibi problemler yaşayabiliyor.
Zaten yani.
Ne yazık ki. Bir diğer haberimiz de Genius'tan. Yine Genius aslında ismi gibi daha yani böyle güzel bir olay yapmış. Dizüstü bilgisayarlarda fareleri her zaman yanımıza taşıyoruz arkadaşlar. Ve değişmez bir parçası oluyor dizüstü bilgisayar kullanıcının. Tamam touchpad'ler çok idealler kullanılabiliyor ama masaya geçtiğiniz anda hemen o fareyi çıkartıp daha hızlı işinizi görebiliyorsunuz. Genius'ta zaten sürekli bu fareyi yanınıza taşıyorsunuz diyerek bir fare geliştirmiş, yanına da cep telefonu şarj istasyonu koymuş. Farenin kendi AA bataryaları var. Kendi enerjisini farklı bir bataryadan sağlıyor. Ve üzerinde lityum polimer 2700 mAh'lik bir batarya var. Bunu da sadece cep telefonunuzu şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarı kullanmıyorsunuz, bilgisayarınız kapalı çantanızda ama fareyi çıkartıp cep telefonunuzu bağladığınızda yolculuğunuz sırasında şarj edebiliyorsunuz ki bizim gibi sürekli gezen insanlar için İdeal bir kombinasyon olmuş çünkü benim çantamda hem fare var hem zaten şarj istasyonu var. Şimdi ikisi bir arada zaten bir cihaz bulunmakta.
Tam böyle bir taşla iki kuş derler ya o tarz bir şey imza atmışlar. Güzel bir yenilik.
Gerçekten çok ideal olmuş. Bir diğer haberimiz de Apple'la ilgili. Oracle'ın patronu Ellison aslında yani Amerika'nın da sayılı zenginlerinden, dünyanın sayılı zenginlerinden en zengin, üçüncü zengin olması lazım. Apple hakkında bir yorum yapmış ve demiş ki Steve Jobs'uz Apple'ın ben kötüye başarılı gideceğini düşünüyorum. Başarılı olmayacağını düşünüyorum. Hatta oldukça videodan da görüyor şu an izleyenlerimiz oldukça rahat bir tavırla böyle hareketlerle çiziyor.
Geniş.
Diyor ki Apple'ın Steve Jobs'tan halini gördük diyor. Steve Jobs halini gördük diyor. Biliyorsunuz Steve Jobs Apple'dan bir dönem ayrılıyor ve kötüye gittikten sonra tekrar alıyorlar. Sonra diyor yine Steve Jobs halini gördük diyor. Ve şimdi diyor Steve Jobs halini göreceğiz diyor. Ve inanılmaz da böyle bir el hareketiyle firmanın nasıl bir dalgalanma yaşayacağını aslında.
Sanki bir orkestra şeyini
evet, yönetilmiş gibi.
Sülalesi rahat derler ya, o rahatlık var galiba.
Rahat ya, o kadar rahat. Karnım verdi bir rahatlıklar. Bir de şimdi akıllı da bir adam. Hani o parayı aklıyla elde etmiş bir adam. Babadan gelen bir miras değil. Onun rahatlığı zaten herhalde. Hiçbir şeyle mukayese edilemez diye düşünüyorum. Bir diğer haberimizde Ditro biliyorsunuz ışık kapanı ismini verdiği özel bir kamera geliştirmişti. Ve bu kamera sayesinde çektiğimiz fotoğrafları daha sonrasında fokuslayabiliyorduk tekrar. Şimdi normalde mercek bir kere odaklanır. Siz fotoğrafı çekerseniz arka taraf bulanıksa bulanıktır yani. Zaten oraya odaklanmamıştır. Ama Litro çok farklı noktadan gelen ışıkları hapsederek datayı özel bir şekilde sakladığı için siz daha sonrasında tahta net olsun, yok ben tahta istemiyorum, arka taraf net olsun, tahta bulanık olsun filan diye gerçek anlamda bir fotoğraf üstünde oynayabiliyordunuz. Fakat çıkan kameralar hem görüntü kalitesi olarak, çözünürlükleri olarak hem de fiyatlarıyla kullanıcıları çok fazla etkilemedi ve çok yüksek bir satış başarısına ulaşamadılar. Şimdi firmadan bir açıklama geldi. Denmiş ki 2014'te bomba gibi yeri yeriyoruz. Orta üst düzeye hitap eden, yarı profesyonel insanlara da hitap eden kameralara da geleceğiz demişler. Oldukça merak konusu. Çünkü bu kamerada odaklanma süresi diye bir şey yok. Bastığınız anda çekiyor. Ve siz sonrasında istediğiniz objeye odaklanabiliyorsunuz. Teknoloji olarak inanılmaz bir teknoloji.
Tamam da abi şimdi bu kamerayı alanlar ne oldu yani, eski alanlar bari bir değiştirme şeyi
yapsınlar. Ya en azından bir teknolojiyi denediler. Yani zaten cihazın ne olduğu belli. Yani dizüstüye aldıktan sonra arkadaş bu yavaş çalışıyormuş deyip nasıl geri iade edemiyorsanız bu da öyle bir şey. İşte burada da bizim gibi inceleme sitelerinin haber sitelerinin değeri ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bizi takip edin. Böyle hani kötü yorumlara
mağdur olmayın.
Evet, çünkü inceleme sitelerine gerçekten zaten çok kötü yorumlar yapıyorlar ayet için. Hani tamam dediler, hızlı çekiyor falan filan ama değmez dediler. Merak edip alan kullanıcı olduysa da bizzat kendisi de deneyimlemişler ama parası gitmiştir. O kötü bir olay tabii ki. Son haberimize geçtiğimizde ise son haberimiz gizlilikle alakalı. Google'un başı şu ara Gmail servisiyle dertte. Çünkü insanlar Gmail'da biliyorsunuz e-postalarınızla ilgili reklamlar görebiliyorsunuz ve diyorlar ki e-postalarımızı okuyup analiz edip bize reklam gösteriyorsun. Bu yasalara aykırı. Tamam, buraya kadar hani aykırıdır değildir. Ne beklersin? Google, biz böyle bir şey yapmıyoruz işte, güvenliğiniz bize emanet falan desin diye beklersin. Avukatlarından bir savunma gelmiş ki evlere şenlik. Avukatları demişler ki Google'ın savunma olarak, bizim demişler yaptığımız sözleşme gereği sizin asistanınız sayılırız. Nasıl ki asistanınız sizin iş mektuplarınızı okuyabiliyorsa biz sizin demiş bütün e-postalarınızı okuma hakkına sahibiz. Sözleşme imzaladınız. Niye şikayet ediyorsunuz filan demiş. Hani böyle
sıvamışlar
böyle.
Tüyü dikecek yer arıyorlar.
İşte ondan sonra zaten ortam bir gerilmiş, karışmış. Hatta Google'a karşı bu gizlilik haklarıyla ilgili savunma yapanlardan bir tanesi çok güzel bir açıklama yapıyor. Diyor ki ya arkadaşlar diyor, bu avukatlarınki falan gibi diyor, bu olayı karmaşıklaştırmanın anlamı yok. Yok iş yeri asistanı, yok mektup, yok gizlilik falan diye diyor. Nasıl ki diyor ben eşime yazdığım bir mektubu diyor postacıya verdiğimde zarf içinde postacının bunu okumaya hakkı yoksa diyor, Google'un diyor bu kadar basit diyor yani. Çünkü Google burada bizim asistanımız değil diyor, postayı ileten servis diyor ve orada noktayı koyuyor aslında. Daha sonrasında ise Google biraz telaşlanmış bu konuda. Hemen bizi aradı, dedi ki ajansı ya dediler birkaç açıklama yaptık falan, dikkat alır mısınız? Açıklamada şu şekilde özetle. Arkadaşlar bizim gizlilik konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün güvenlik önlemlerimizi aldık. Güvenlik konusunda bir sıkıntımız yok. E-postaları alan da gönderen de güvenlik kalkanı altında demiş. Zaten soru güvenlik değil ki. Yani burada neyin güvenliğinden bahsediyorlar? Gizlilik illali var.
Bizzat sensin yani.
Sensin okuyan yani. O diyor ki ben okuyorum, bak benden başkası okumuyor. Sıkıntı yok falan diyor.
Vallahi başkasına gösteriyor.
Sırlarım bende kalıyor falan diyor. Zaten son dönemde bu izlenme olayları ayyuka çıkmış durumda. Hani dedikoduları falan biliyorsunuz zaten. Gizli belgelerle de kanıtlandı Amerika'nın direkt sunuculara erişebildiği ve Amerikan gizli servisinin bunlara ulaşabildiği. Oracle'ın sahibinden bahsettik. Ona da soruluyor yine aynı röportajda. Nasıl Bill Gates, Steve Jobs'tan bahsederken aynı zamanda bu soru da geliyor. Diyor ki siz dünyadaki birçok bankanın, özel kurumun hani bilgilerini saklayan sistemlere sahipsiniz. Gerçekten diyor gizli servis bunlara erişiyor mu? Yıllardır yapıyor. Bunda ne garip bir durum var ki diyor. Bilmiyor muydunuz diyor. Biz yıllardır diyor tüm dünyanın verilerini diyor kendi elimizde tutuyoruz diyor. Kendi sunucularımızda tutuyoruz diyor. Tabii ki diyor bunlar diyor işlenebilir, tekrar gözlenebilir diyor. Yani bu konuda böyle endişe ediyorlarsa diyor zaten diyor hani en baştan bize vermeyecekler verilerini diyor. Ve daha sonrası diyor ki bu verilerin diyor niçin analiz edildiği önemlidir. Hani okunup okunmadığı değil, neden okunduğu önemlidir. Sonuçta diyor biz Amerika'nın güvenliği için bunları okuyoruz. E tamam, zaten Amerika için de tamam, bu tartışılabilir belki ama asıl endişe duyan ülkeler bizim gibi Türkiye, İngiltere, Avrupa ülkeleri. Sonuçta onlar diyor benim bilgimi niye okuyorsun? Benim vatandaşımın bilgisini niye okuyorsun? Yani Amerika'nın tüm dünyayı kontrol edebilme gücü internet sayesinde aslında yavaş yavaş eline geçiyor gibi.
Buradaki sıkıntı hani bilgi evrenseldir diyoruz. Tabii kötü amaçlı kullanımı hani diyelim ki maillerde falan işte bombalamayla ilgili bir şey vardır.
Mesela burada Gezi olaylarında vardı ya, atom bombası yapıyorlar mı çadırın içine? Atom bombası nasıl yapılır? Kılavuzu mesela.
Yani hani orada Bush gibi şeyler için tamam Amerika'nın güvenliği önemli ama eğer sen benim hani Türkiye'de veya başka bir İngiltere'de kullandığın, mesela ben yeni bir teknoloji keşfettim ve işte mail üzerinden bunun yazışmalarını kullanıyorum. Sen bunu da alıp Amerika için kullanırsan benden önce bu sefer ne oldu? Benim bilgimi çalmış oldun. Hani bu da bilginin evrenselliğini aslında birazcık şey yapıyor. Çünkü bu sefer de bütün ülkeler böyle yavaş yavaş kapanmaya başlayacak.
Ya zaten şimdi kapanma dışarıdan baktığınızda gerçekten işte niye kapanıyorlar falan diyor millet ama İran'a bakıyorsun kapalı sisteme geçiyor. Çin'e bakıyorsun kapalı sisteme geçiyor. Çünkü bir numaralı düşmanını Amerika olarak görüyor bu ülkeler. Doğal olarak da Amerika'ya bilgi vermek istemiyorlar. Görünen o ki gerçekten eğer bir şeyleri gizli tutmak istiyorsanız, ülkenizin, milletinizin menfaatini korumak istiyorsanız, arkadaş tamam sınırlar, yani ülke sınırları olduğu sürece evrensel veriden bahsedilemez burada. Kapalı yapıya geçip, yani burada kapalı yapı deyince insanlar hemen ya bizi denetim altına alıyorlar falan diye düşünüyor ama hayır, aslında burada verilerinizi dış ülkelerin gözünden koruyorlar. Gerçekten de yapacak bir şey yok bu tarafta. Bu tip kapalı yapılarda daha güvenli gözüküyor. Yani evet, o ülkelerde fazla şey yapmamak lazım, eleştirmemek
tabii
lazım.
Ki, hani bence haklılar da çünkü adam öbür taraftan parseli götürüyor yani,
evet, anlaşılıyor. Ve bir numaralı düşmanları öyle. Aslında genel olarak baktığımızda yani, ne kadar bizim müttefikimiz olsa da onların düşmanı. Böyle de bir durum söz konusu.
Aynen.
Evet, siyasete de girdik gördüğünüz gibi teknoloji boyu programında. Son olarak yine beğeneceğiniz bir video ile kapanışı yapıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Freddie Wong.
It's been a long time.
Getting back in action, Lucian. Got me a few new toys.
Oh. Let's see what we got for you. Retirement never did suit you. What'd you have in mind?
Girls. And talking to them so that they'll like me. On dates.
Hardened Kevlar with a titanium-dipped fiber tri-weave. It's a real penny dropper.
What if I don't get in the pants? What if I need to get out of them?
Well, that's more like it, Mr. Wong.
Thank you very much. Oh, waiter? Waiter? Waiter?
I've been here literally the entire time, sir.
Good. The lady would like some wine.
Thank you.
Exceptional.
Ooh, the peanut. Is that what you wanted? Oh, tell you what. Let me pour this for you. I'm a little bit of a sommelier myself.
I doubt that very much.
You know, he's probably really good at it.
Exceedingly, sir.
I'm sure you are. So just let me just pour it, though. It'd just be so much easier if you would just...
Sir, please, just let me do my job.
Don't worry.
This is the only thing that makes me happy. If you just let me, please, pour the wine. I swear to God,
sir. He's got a grip.
You should let me pour the wine, sir, please.
Thank you. Always pour a lady her wine. That is what my parents taught me. They also taught me to turn it a little bit like...
Oh, whoa.
Shoot. Sorry. Just get that. Oh my gosh, I'm sorry. Did any of that get on you? I've gotten you a cab. I can still get you a cab.
Why? I didn't think this was going that badly.
You didn't?
I really like a clumsy guy.
What?
Do you like that?
Dude, it's so tight. It's a clumsy dude, right?